Babalar ve Oğullar Turgenev.
Ayrım 23.
100 yaşına kadar yaşarsınız, dedi kadın nabzını bırakarak. Aman Tanrı göstermesin, dedi kadın. Neden? Çok yaşamak istemiyor musunuz? İsterim ama 100 yıl değil. Bir büyük annemiz vardı 85 yaşında. Zavallı ne duruma girdi. Bütün derisi karardı. Sağır, kambur oldu. Boyuna öksürürdü. Kendine bile yük oldu. Böyle yaşamak neye yarar? Genç olmak daha mı iyi? Elbette, değil mi? Neden daha iyiymiş? Söyleyin bakalım. Ne demek istiyorsunuz? Neden olur mu? İşte beni alın. Gencim, her şeyi yapabilirim. Giderim, gelirim, öteberi taşıyabilirim. Kimseye muhtaç olmam. Bundan iyisi olur mu? Ben aldırmam. Ha genç olmuşum, ha yaşlı. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz aldırmam diye? Olur mu hiç? Neler söylüyorsunuz siz? Peki, siz karar verin. Gençliğin bana ne iyiliği var? Tek başıma yaşıyorum, yapayalnız. Kendi yüzünüzden. Hayır, bu yalnız bana bağlı değil. Keşke halime acıyan birini bulabilseydim. Feniçka Bazarov'a baktı. Bir şey demedi. Kısa bir sessizlikten sonra, elinizdeki bu kitap ne? Diye sordu. Bu mu? Bilim üstüne, çok yararlı bir kitap. Hala okuyup öğrenmeye çalışıyorsunuz demek. Yorulmuyor musunuz bundan? Siz her şeyi bilirsiniz diye düşünüyordum ben. Hayır, bilmem. Birkaç satır okuyun bakalım. Ne diye? Bir şey anlamam ki. Rusça mı? Feniçka ağır kitabı iki eliyle alırken sordu. Ne de büyükmüş. Evet, Rusça. Gene de anlamam bir şey. Anlayasınız diye vermedim onu size. Okurken size bakmak istiyorum. Siz okurken burnunuzun ucu öyle sevimli oluyor ki. Krezot üstüne bir makaleyi alçak sesle heceleyen Feniçka gülmeye başladı ve kitabı bıraktı elinden. Kitap sıradan kaydı, yere düştü. Gülmenizi de seviyorum, dedi Bazarov. Bırakın bunu. Konuştuğunuz zaman da hoşlanıyorum. Küçük bir pınarın çağlamasına benziyor. Feniçka başını öteye çevirdi. Nesiniz siz, yok mu? Diye mırıldandı, parmaklarıyla çiçekleri karıştırarak. Beni dinlemekten nasıl hoşlanabilirsiniz? Sizinle ne akıllı hanımlar olmuştur konuşan. Ah Feniçka, inanın bana, dünyanın bütün akıllı kadınları sizin küçük parmağınıza değmez. Bakın şimdi neler söylüyorsunuz, diye fısıldadı Feniçka ellerini kenetleyerek. Bazarov yerden kitabı aldı. Bu bir doktorluk kitabı, niçin atıyorsunuz? Doktorluk kitabı mı? Diye tekrarladı Feniçka ona dönerek. Biliyor musunuz, bana Mitya için o damlayı verdiğinizden beri, hatırladınız mı? Öyle güzel uyuyor ki size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum gerçekten. Öyle iyi, öyle naziksiniz ki sahiden. Bazarov gülümseyerek, doktorlara yaptıkları iş ödenir değil mi? Dedi. Siz de bilirsiniz, doktorlar çok açgözlüdür. Feniçka yüzünün üst yanına vuran aydınlıktan ötürü daha da kara görünen gözlerini kaldırdı. Onu şaka edip etmediğinden emin değildi. Hay hay, memnuniyetle Nikolay Petrovic'e söyleyeyim. Ne? Para mı istediğimi sanıyorsunuz? Diye sordu ona Bazarov. Hayır, benim sizden istediğim para değil. Ne öyleyse? Ne? Diye tekrarladı Bazarov. Düşünün, bulun. Bulamam. Öyleyse ben söyleyeyim size. Ben o güllerden birini istiyorum. Feniçka güldü gene. Hatta ellerini sallaya sallaya. Bazarov'un isteği onca gülünç gelmişti. Buna hem gülüyor hem de gururlanıyordu. Bazarov ona bakıyordu dirençle. Hay hay, dedi sonunda ve sıradan eğilerek gülleri çıkarmaya başladı. Hangisinden istersiniz? Kırmızı mı, beyaz mı? Kırmızı, ama pek büyük olmasın. Feniçka doğruldu. Buyurun bunu, dedi. Ama der demez çekti uzanan elini ve dudaklarını ısırarak kameriyanın kapısına doğru baktı, kulak verdi. Ne oluyor? Diye sordu Bazarov. Nikolay Petrovic mi? Hayır, tarlalara gitti o. Ben ondan korkmuyorum ki. Ama Pavel Petrovic, ben sandım ki. Ne sandınız? O orada diye düşündüm. Hayır, kimse yok. Alın. Feniçka gülüverdi Bazarov'a. Hep ürkerim ondan. Bir şey der diye değil, bir şey demez. Sadece bakar bana öyle anlamlı anlamlı. Siz de sevmiyorsunuz oyunu. Boyuna tartışıyorsunuz onunla, öyle değil mi? Ne üstüne olduğunu bilmiyorum ama onu sıkıştırdığınızı görüyorum şöyle şöyle. Feniçka Bazarov'un Pavel Petrovic'i nasıl sıkıştırdığını elleriyle gösterdi. Bazarov güldü. Eğer o üste çıkmaya başlasa beni tutar mıydınız? Nasıl olur? Kimse sizinle baş edemez ki. Öyle mi dersiniz? Ama ben öyle küçük bir parmak biliyorum ki istese beni tüy gibi düşürür. Ne parmağı o öyle? Nasıl? Bilmiyor musunuz? Bakın, bana verdiğiniz gül ne güzel kokuyor. Fençka ince boynunu ileri doğru uzattı ve yüzünü çiçeğe yaklaştırdı. Başörtüsü omuzlarından kaydı. Başından hafifçe dağılmış, pırıl pırıl parlayan yumuşak siyah saçlar çıktı ortaya. Durun, onu ben de sizinle birlikte koklamak istiyorum, dedi Bazarov, eğildi ve onun aralık duran dudaklarından var gücüyle öptü. Kadın iki elini onun göğsüne dayayarak geri çekildi. Fakat karşı koyuşu öylesine zayıftı ki Bazarov öpüşünü yeniledi ve uzattı. Leylakların arkasından kuru bir öksürük duyuldu. Der demez Fenichka sıranın öbür ucuna kaçtı. Pavel Petrovich göründü. Hafifçe eğildi. Bir çeşit kötü sıkılganlıkla ''Ha, siz misiniz?'' dedi ve uzaklaştı. Fenichka hemen topladı bütün güllerini ve kameriyeden koşarak çıktı. Giderken ''Nasıl yaptınız bunu Bay Bazarov?'' diye fısıldadı. Gerçekten bir sistem vardı bu fısıltılı seste. Bazarov birkaç gün önce bulunduğu başka bir sahneyi düşündü ve utanç duygusuna aşağılatıcı bir sıkıntıya kaptırdı kendini. Ama sonra başını salladı, alaylı alaylı kutladı kendisini. Resmen Don Juanlar takımına katıldığı için ve odasına gitti. Bu sırada Pavel Petrovich bahçeden çıkmış ve ağır adımlarla yürüyerek koruya kadar gitmişti. Uzun bir süre kaldı orada. Kahvaltıya geldiğinde yüzü öylesine karanlık bir anlatıma bürünmüştü ki Nikolay Petrovich merakla hasta olup olmadığını sordu ona. Pavel Petrovich sakin sakin "Biliyorsunuz, arada bir safra kesem tutar." diye karşılık verdi. 2 saat sonra Bazarov'un kapısını vurdu. "Bilimsel araştırmalarınızı kestiğim için özür dilerim," diye söze başladı. Pencerenin yanında bir iskemleye oturdu, iki elini fil dişi saplı bastonuna dayadı. Genellikle baston kullanmazdı oysa. "Ama 5 dakikanızı bana ayırmanızı rica etmek zorundayım. Fazla değil." "Bütün vaktim emrinizdedir," diye karşılık verdi Bazarov. Pavel Petrovich'in içeri girmesiyle yüzü bozulmuştu. "5 dakika yeter bana. Size bir şey sormak için geldim." "Bir şey mi soracaksınız? Hangi konuda?" "Dinleyecek durumdaysanız açıklayacağım. Kardeşimin evinde kalmaya geldiğiniz ilk günlerde ve benim kendimi sizinle konuşmak zevkinden yoksun bırakmadığım sıralarda sizin birçok konudaki düşüncelerinizi duymak fırsatını elde etmiştim. Ama belleğim beni yanıltmıyorsa ne benimle olan ne de benim yanımda geçen konuşmalarınızda teke tek çatışma ya da genellikle düello konusuna değinilmedi. Bu konudaki görüşlerinizi sorabilir miyim?" Pavel Petrovich'i karşılamak üzere ayağa kalkmış olan Bazarov masanın kenarına ilişti ve kollarını kavuşturdu. "Görüşüm şu," diye karşılık verdi. "Kuramsal açıdan düello saçmadır. Fakat pratik bakımdan tümden başka bir sorun. Eğer yanlış anlamadımsa düello konusunda kuramsal görüşünüz ne olursa olsun pratikte karşılığını istemeden kendinize hakaret edilmesine katlanamazsınız, değil mi?" "Ne demek istediğimi tam anladınız." "Çok güzel efendim. Bunu söylediğinizden ötürü çok memnunum. Sözleriniz beni belirsiz bir durumdan kurtardı şeyde." "Kararsızlıktan demek istiyorsunuz." "Tam öyle. Sizin anlayacağınız yoldan anlatmak istiyorum düşüncemi. Ben lafazan bir adam değilim. Sözleriniz beni can sıkıcı bir zorunluluktan kurtardı. Sizinle düello etmeye karar verdim." Bazarov'un gözleri fal taşı gibi açıldı. "Benimle mi?" "Evet, sizinle." "Allah Allah, nedenmiş?" "Nedenini anlatabilirdim size," diye başladı Pavel Petrovich. "Ama bu konuda susmayı yeğliyorum. Benim görüşümce siz burada istenmiyorsunuz. Size katlanamam. Sizden nefret ediyorum. Ve bu kadarı yetmezse..." Pavel Petrovich'in gözleri ateş saçıyordu. Bazarov'un gözleri de parladı. "Çok iyi öyleyse," dedi ağır ağır, sözcüklere basa basa. "Fazla açıklamalara lüzum kalmadı. Demek şövalyelik ruhunuzu benim üzerimde denemeyi düşünüyorsunuz. Bu zevki size vermeyebilirdim ama öyle olsun." "Size çok minnettarım," diye karşılık verdi Pavel Petrovich. "Ve şimdi umarım ki bu çağrımı beni başkaca ağır yollar kullanmak zorunda bırakmadan kabul edersiniz." "Daha açığı elinizdeki bastonu demek istiyorsunuz, öyle mi?" dedi Bazarov soğukkanlı. "Çok haklısınız. Bana hakaret etmeye hiç hakkınız yok. Öylesi pek de tehlikesiz olmazdı sizin için. Centilmen olarak kalabilirsiniz. Ben de bir centilmen gibi düello çağrınızı kabul ediyorum. Çok güzel dedi Pavel Petrovic bastonunu köşeye koyarak. Şimdi kısaca düellonun koşulları üzerinde durabiliriz. Ancak daha önce şunu öğrenmek istiyorum. Benim düello çağırma yol açmaya yarayacak hafif bir kavganın gereğine formalite olarak lüzum görür müsünüz? Hayır, formalitesiz olsun daha iyi. Ben de öyle derim. Düellomuzun gerçek nedeni üzerinde durmayı da yersiz bulduğumu söyleyeyim. Birbirimizden nefret ediyoruz. Bu kadarı yetmez mi? Yetmez olur mu dedi Bazarov alay ederek. Düellonun somut koşullarına gelince tanıklarımız olamayacağına göre hem nereden bulacağız? Bu yüzden size şunu önermekle şeref duyarım. Yarın sabah erkenden dövüşelim. Söz gelişi saat 6'da. Korunun arkasında tabanca ile 10 adımdan. 10 adım mı? Öyle olsun. Birbirimizden 10 adım uzaklıkta da nefret edebiliriz. 8 adım da olabilir dedi Pavel Petrovic. Olabilir. Neden olmasın? İkişer kez ateş edeceğiz. Önlem olarak ikimiz de cebimize birer mektup koyalım. Ölümümüzden kendimizi sorumlu tutan. İşte bu konuda tümden ayrılıyorum sizden dedi Bazarov. Çok fazla Fransız romanı kokuyor. Biraz tatsız. Belki ama kabul edersiniz ki cinayetle suçlandırılmak hoş bir şey olmaz. Kabul. Ancak bu kötü suçlamadan korunmanın bir yolu var. Düello tanıklarımız olmayacak ama bizi gören birini bulabilirdik. Kimi? Sorabilir miyim? Piotr neden olmasın? Hangi Piotr? Kardeşinizin uşağı. Bugünkü kültürün doruğuna varmış bir adam. Bu gibi olaylarda istenen rolü gerektiği gibi oynayabilir. Bana kalırsa şaka ediyorsunuz sayın bayım. Hiç de değil. Önerimin üzerinde gereğince durursanız onun çok sade bir mantığa dayandığı sonucuna varırsınız. Cinayet gizli kalmaz. Ama ben Piotr'u yolunca hazırlayıp savaş alanına getirme işini üstüme alabilirim. Şakada direniyorsunuz dedi Pavel Petrovic iskemlesinden kalkarak. Ama nezaketle verdiğiniz olumlu karşılıktan sonra daha fazla direnmeye hakkım yok. Demek her şey düzenlendi. Aklıma gelmişken sorayım. Tabancalarınız var mı? Tabancam nasıl olur? Ben savaşçı değilim. Öyleyse benimkini öneriyorum size. İnanın ki onları 5 yıldır kullanmadım. Yürek ferahlatıcı bir haber. Pavel Petrovic bastonunu aldı. Şimdi artık sayın bayım, size teşekkür etmekten, sizi çalışmalarınızla baş başa bırakmaktan başka bir iş kalmıyor bana. Sizi selamlamakla şeref duyarım. Bazarov konuğunu kapıya kadar uğurlarken, yeniden buluşma mutluluğuna erinceye kadar güle güle sayın efendim dedi. Pavel Petrovic dışarı çıktı. Bazarov bir an durdu kapıda. Sonra birden, hay Allah dedi, bu ne incelik, bu ne budalalık. Ne komedi oynadık ama, art ayakları üstünde dans eden oyuncu köpekler gibi. Ama reddetmek olacak şey değildi. %100 kaldırır bastonu, vururdu bana. O zaman da bunu düşünmek sararttı Bazarov'un yüzünü. Bütün gururu ayaklandı. O zaman da kedi yavrusu gibi boğazlamam gerekecekti onu. Mikroskobunun yanına döndü. Fakat yüreği atıyordu. İnce gözlem için gerekli sükunet yok olmuştu. Bugün bizi görmüş olacak diye düşündü. Ama kardeşi hesabına mı böyle davrandı gerçekten? Sonra da bir öpücük bunca önemli mi? Bunun arkasında başka bir şey olmalı. Bak sen, sakın bu aşık olmasın kadına. Elbette aşık, gün gibi açık bir şey bu. Amma da karışık iş. Evet, kötü oldu diye karar verdi sonunda. Neresinden bakarsan bak kötü bir iş bu. Önce beynimin patlaması tehlikesi var. Sonra da ne olursa olsun buradan çekip gitmek gerekecek. Oysa Arkadi var. Sonra da o inek Nikolay Petrovic. Kötü bir iş bu, kötü. Gün bir çeşit tatsızlık ve ağırlık içinde sakin geçti. Feniçka'dan ise ne bir ses ne bir nefes. Deliğine girmiş küçük bir fare gibi odasına kapandı. Nikolay Petrovic sıkın görünüyordu. Büyük umutlar bağladığı buğdayına hastalık bulaştığını yeni haber vermişlerdi. Pavel Petrovic'in soğuk nezaketi herkesi, Prokofiç'i bile eziyordu. Bazarov babasına mektup yazmaya başladı. Ama sonra yırttı, masanın altına attı. Ölürsem diye düşündü, duyarlar öldüğümü. Ama ölmeyeceğim. Hayır, bu dünyada daha çok yiyeceğim ekmek var. Piotr'a ertesi sabah ortalık ağır ağırmaz, önemli bir iş için gelip kendisini görmesini buyurdu. Piotr da bundan Bazarov'un kendisini alıp Petersburg'a götürmek istediği anlamını çıkardı. Bazarov geç yattı ve gece karmakarışık düşler içinde çırpındı. Bu düşlerde boyuna Bayan Odinsov görünüyordu ona. Bir bakıyorsun annesi oluveriyordu. Arkası sıra kara bıyıklı bir kedi yavrusu izliyordu onu. Kedi yavrusu Feniçka'ydı. Sonra Pavel Petrovic'i gördü önünde. Ne yapsa çarpışmak zorunda olduğu koca bir orman gibiydi. Saat 4'te Piotr uyandırdı onu. Hemen giyindi Bazarov ve onu da yanına alıp dışarı çıktı.
Ayrım sonu.